parlamentoların dostluğu.
Sevgili dinleyenler, iyi günler. Parlamentoların Dostluğu programına hoş geldiniz. Bu hafta yine Parlamentoların Dostluğu programında uzak bir diyarı konuşacağız. Çin. Çin-Türkiye ilişkileri, Türkiye-Çin ilişkileri. Çin'den Türkiye nasıl görünüyor? Siyasi, tarihi, ticari ve turizm ilişkilerini masaya yatıracağız. Bu haftaki konuğumuz Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yaşar Bey. Mehmet Ali Bey ile özellikle vakıf çalışmalarında ilgili de bilgiler almış olacağız. Ama Çin Seddi ile başlayan, belki Çin Seddi ile Türkiye'de hafızalarımıza yer eden koca Çin İmparatorluğu'nun bugün 2018 yılında Türk-Çin ilişkileri bağlamında nerede durduğunu sohbetimizle masaya yatırmış olacağız. Mehmet Ali Yaşar Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Mehmet Ali Bey, Türkiye toplumunda ortalama bir Türk'e Çin hakkında ne biliyorsunuz diye sorduklarında alacağımız ilk cevap elbette Çin Seddi'dir. Hun Türklerinden korku gerekçesiyle oluşturulmuş Çin Seddi'dir. Aslında bunun arkasında da çok fazla bir bilgi çıkmaz.
Evet.
Bir tarihsel bağlamla başlayalım. Türkiye-Çin ilişkileri tarihi bağlamıyla nasıl başlamıştır?
Evet, malum biliyorsunuz Türk kelimesi ilk defa Çin yazıtlarında görünüyor. Ve işte Türkleri Asya'nın kuzey toplumları olarak düşünürsek, Çin de güney toplumları şeklinde hasıl ediyor. Burada fark, Türk toplumlarının tabiat yapısından, coğrafyadan ötürü göçebe olmak durumunda olmaları ve Çin'in ise nispeten daha stabil, daha sabit, göçebe olmayan bir yaşam tarzıyla şekillenmeleri var. Dolayısıyla Türk toplumları daha tabiat şartlarının gerektirdiği şekilde sert, mücadeleci ve her türlü durumdan faydalanmasını bilen toplumlar olmak durumunda ve mobil olmanın da getirdiği daha küçük yapılar halinde hasıl oluyor. Çin ise yerleşik düzene çok daha önce geçiyor, tarıma çok daha önce geçiyor. Bu da Çin'i farklı bir mecraya doğru sevk ediyor. Tabii bu farklı gelişimler, farklı toplumların farklı nasıl diyelim evrimleşmesi. Tabii ki çok
sosyal hayat düzenleri.
Tabii. Tabii ki bir takım sürtüşmeler, çıkar çatışmalarına da sebep oluyor bölgede. İşte dediğiniz gibi Türkler zaman zaman işte Çin'e akınlar düzenliyor. Çinler de buna tabii karşılık vermek durumunda oluyor ve her zaman böyle gergin ama çoğu zaman da sulh içinde aslında geçen dönemler yaşıyorlar. Burada tabii bu akınların işte büyük liderlerin çıkmasıyla beraber zorlanılan zamanlarda da işte bu Çin Seddi gibi önlemler geliyor. Ancak Çin Seddi'nin burada tek maksadı dışarıdan gelen kavimleri durdurmaktan ziyade aynı zamanda Çinlilerin de dışarıya çıkmasını engellemek.
Yani bir kapalı toplum oluşturmak.
Tabii ki, tabii ki. Orada da kendi içlerinde de bir takım mücadeleler var. Dolayısıyla böyle bir yapı ve ihtiyaç da Çin'de var. Ve o koca duvarı da biraz şekillendiren de bu oluyor.
Bugün tamamen turistik bir
kesinlikle,
geziye dönüştü.
Kesinlikle turistik, evet. Hatta spor yapmak için bile gidenler var. Çünkü hakikaten o tepelerin üzerinde tepe gibi onlar, dağ gibi. Tırmanmak, inmek, çıkmak hakikaten büyük efor istiyor. Ve tabii çok muhteşem bir manzaraya sahip, el değmemiş Çin'in böyle dışında dağlık alanlarda. Ve hakikaten insan, insanoğlunun yapabileceklerini orada bir düşünme durumuna giriyor. Çünkü düşünün ki kuzeyde çölden geçiyor bu duvar. Taş yok, işte kumla, harçlarla işte yapılmış, o bölgenin malzemeleriyle yapılıyor. Arkasından dağlık yerlerde metrelerce yükseklikte kayalarla ve arkasından bataklıklardan geçiyor ve en nihayetinde...
Yıllarca sürüyor ama
tabii, inşaat. Tabii. Ve belki de milyonlarca insan çalışıyor. Ve
başka işleri güçleri yok muymuş yani Çin setinde? Bu kadar insan gücünü bir set için meşgul etmek.
Evet, tabii tarihe baktığınızda Türkiye'de bile yaşamış olan eski antik uygarlıklara baktığınızda mesela mezar taşları görüyorsunuz 10 ton. Evet. Yani 15 ton insan diyorsunuz ki ya bunu hani nasıl bir kişinin kaldırmış? Mezarı için nasıl kaldırdı, yani nasıl buna zaman harcadı, piramitlere bakıyorsunuz aynı evet. şekilde demek ki o günlerde diyorum insan gücü
tabii
mümkün.
Yaşama mecburiyeti, yani Türkler göçebe, ya bugün burada yaşar yarın orada evet. yaşar ama Çinliler Türklerden önce yerleşik hayata geçtikleri için evet. orayı koruma refleksiyle hareket ediyorlar.
Evet.
Dolayısıyla evet. Evet. Çin Seddi'ni inşa ederek hem evet. dış akınlara karşı kendilerini korumuş oluyorlar hem de evet. içeride o kapalı toplumu inşa etmiş oluyorlar.
Evet.
Şimdi aslında Çin Seddi bizi hani savaşlarla ilgili birçok ipucu veriyor ama Çin toplumunun çalışma düzeni bakımından da evet. çok ipucu veriyor. Evet. Öyle değil mi? Yani evet. bugün evet. Güçlü bir Çin sermayesinden bahsediyorsak, güçlü bir Çin sanayisinden, ticaretinden bahsediyorsak, bunu bu iş disiplinine borçluyuz diyebilir miyiz?
Kesinlikle, kesinlikle. Orada gittiğimiz zaman hep gördüğümüz şu, bir kere çok çalışkanlar. Herkes kendi görevini layıkıyla yapmaya çalışıyor. Güzel bir nasıl diyelim fikir etrafında toplum bir araya gelmiş. Bunu görebiliyorsunuz Çin'de. Her geçen gün refah düzeyi artıyor. Özellikle Mao'dan sonra gelen Deng isminde bir başkanları var. O başkan hakikaten Çin'in dışa açılmasını başlatıyor. Çünkü geçmişinden gelen bir takım sıkıntıları tespit ediyor. Ve sistemle kavga etmeden, sisteme böyle çok karşı çıkmadan güzel böyle ufak ufak Çin toplumunu ekonomik anlamda dünyaya açıyor. Ve tabii ki bunda Çin toplumunun çalışkanlığı, mülayimliği, ki bu mülayim kelimesini bir kez bir toplantıda kullandım. Tercüman yüzüme baktı. Ben bunu şimdi nasıl çevireceğim diye. Hakikaten mülayim. Biraz da bize benzeyen insanlar görüyoruz orada.
Bizim çalışkanlığımızla benzeşen yanları var mı? Yani bizim toplumumuz da çalışkandır ama Çinliler sanki biraz daha çalışma odaklı bir hayat sürüyorlar.
Tabii ki öyle ama. Bakın pratiklik anlamında mesela Türklerle çok benzeştiriyorum ben. Evet, yani böyle eğer bir şey yapmak yapacaklarsa o konuda pek de fazla sorun teşkil etmiyorlar, önlerine koymuyorlar. Hemen tak tak tak tak tak bakıyorsunuz, yapıyorlar son derece pratik bir şekilde. Türk toplumu da aslında öyle. Siz bir görev verdiğiniz zaman Türk toplumu ne yapar eder, o görevi yerine getiriyor. Yani bu anlamda bence çalışkanlıkları da bizimle aynı diyebilirim.
Evet. Siz peki Çin-Türkiye Dostluk Vakfı olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Şöyle, biz 2009 yılında vakıf başkanımız Hasan Çapan Bey tarafından kurulmuş bir vakıfız. Hasan Bey'in Çin'le ilişkileri çok gerilere gidiyor. Yani 30-40 yıla varabiliyor. Ve bu ilişkiler bir anlamda Hasan Bey tabii boşa gitmesin, bu ilişkiler ülkemizin menfaatleri için de faydalı olsun düşüncesiyle ve tabii Türkiye'deki ve Çin'deki jeopolitik gelişmeler, ülkelerimizin kalkınması ve ortaklığındaki önemli strateji böyle bir vakıf kurma ihtiyacı doğurdu. Ve tabii programın başında da sorduğunuz gibi Türkiye'nin Çin'e bakışı, Türklerin Çin'e bakışı, Çin'in Türklere bakışı, buna baktığımızda her iki toplumun da aslında birbirini iyi tanımadığını müşahede ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda biz vakıf olarak iki toplumu en üst kademeden en alt kademeye kadar birbirine yakınlaştırıcı, birbirine tanıtıcı, her türlü faaliyete destek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Çin Büyükelçiliğimiz ile yakından çalışıyoruz. Biz elimizden geldiğince onlara destek oluyoruz. Onlar da sağ olsunlar bize büyük destek oluyorlar. Bu anlamda hani sayabileceğimiz şeyler işte burslar veriyoruz. Çin'de eğitim bursu her sene belli sayıda öğrenciyi Çin'e gönderiyoruz. Tam burslu olarak. İşte iş adamları Çinli olsun Türk iş adamları olsun sorunlar yaşadıklarında veya bir takım yerlere ulaşamadıklarında devlet nezdinde olsun özel sektörde olsun onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hukuki problemler yaşadıklarında onlara destek olmaya çalışıyoruz. Milli Kütüphane'de bir Çin bölümü kurulmasına ön ayak olduk. Oraya binlerce kitap bağışladık.
Çok
ve orada bir yaklaşık 3 yıldır sanıyorum güzel bir Çin bölümü var. Ve sadece edebiyat değil yani mühendislik, sosyal bilimler, sanat alanında olsun bütün bu alanlarda.
Çince eserler mi, Türkçe mi?
Çince, Türkçe'ye çevrilmiş şeklinde ve bir kısmı da nasıl diyeyim Uygur kökenli yazılarımız da var, kitaplarımız da mevcut bunların içerisinde. Böyle bu takım hizmetler yapmaya çalışıyoruz. İşte akademik alanda konferanslar düzenlemeye çalışıyoruz. Fuarlara katılım sağlıyoruz Çin'den veya Çin'e. Bu şekilde yani yelpazemiz çok geniş. Zaman zaman da devlet kademesinde de eğer bir takım görevler düşerse tabii ki başımız gözümüz üstüne diyoruz.
Çok güzel. Peki Türkiye ve Çin arasında son yıllarda artan bir ticaret hacmi, artan bir sanayi ilişkileri var.
Evet.
Bir de Çin malı kavramı var.
Doğru.
Bu kavram sadece Türkiye'de değil, bütün Avrupa'da, dünyaya yayılmış bir Çin malı tırnak içinde kavram var.
Evet.
Bu Çin malı kavramından başlayarak daha sonra Türkiye'de Çinli yatırımları, Çin sermayesine ait yatırımları konuşalım.
Evet.
Akabinde de Türkiye sermayesiyle Çin'de yapılan yatırımları konuşalım.
Şimdi şöyle, tabii ekonomik gelişme, teknolojik gelişme gerçekleşmiyor. Bir süreç alıyor. Batılı devletler bunu endüstri devrimiyle başlatmışlar, yakalamışlar. Arkasından biliyorsunuz benzer kalitesiz ürün yaklaşımı Japonlar için de söz konusuydu. Hatta bu Japon yapıştırıcılarla ilgili espri yapılırdı. İşte o kadar çok kırılıyor ki Japonlar bir de bunun yapıştırıcısını üretmişler şeklinde. Ama bugün bakıyoruz Japonya, Güney Kore teknolojide artık dünya lideri konumundalar. Çin de aynı basamaklardan geçiyor. Şu an Çin'de 5 kalite ürün var diyebilirim size. Bu 5 kalite ürün çok kalitesizden en kaliteliye doğru gidiyor. Tabii ki kalitenin bir bedeli var. Ancak buna rağmen bugün Avrupa ile karşılaştırdığımızda veya Batı mallarıyla karşılaştırdığımızda Çin'in en kaliteli malı zerre daha aşağı değil. Ama yine de fiyat olarak daha uygun. Böyle bir avantajı var şu an. Geçmişte doğru kalitesiz ürünler vardı, hala da var. Burada biraz artık bizim Türk ithalatçılarını uyarmak istiyorum. Biraz kar odaklı olmaktan kalite odaklı olmaya doğru kaymaları lazım. Siz giderseniz oradaki en ucuz ürünü alır ithal ederseniz çok doğaldır ki bu toplumda o ülkenin ürünleriyle ilgili düşük kalite intibası oluşur. Ama gerçek böyle değil. Şu an için dediğim gibi Çin'in kendi markaları var ve çok güzel markalar. Avrupa'da, Amerika'da bu markalar çok tutuluyor. Kalite anlamında da zerre kadar fark yok. Eğer siz bu özellikle teknolojik ürünlerde bir hani bazen bir statü sembolü oluyor aldığınız şey. Eğer o fikirden vazgeçerseniz kalite kullanım anlamında Çin ürünleri bugün bence dünyada başa güreşir durumdalar.
Fiyat bağlamında.
Fiyat bağlamında artı kalite bağlamında.
Evet.
Biz şahsen pek çok ürünlerini kullanıyoruz. Büyük zevkle kullanıyoruz ve şu ana kadar en ufak bir sıkıntı da yaşamadık.
Bu ucuzluğu neye bağlıyorsunuz? Yani iş gücü fiyatları böyle düşük yansıtıldığı için mi fiyatlar bu kadar?
Geçmişte öyleydi. Ancak şimdi artık Çin teknoloji üretiyor. Teknoloji geliştiriyor. Dolayısıyla şu an...
Bunu söylerken Çin'de teknolojiyi artık robotlar, yani robotlar yapıyor mu diyorsunuz?
Robotlardan ziyade bir miktar insanların maaşları artmaya başladı Çin'de. Artık eskisi gibi böyle çok düşük maaşlar söz konusu değil. Ancak dünyadan gelişmiş eğitimli beyinleri Çin ülkeye çekebiliyor şu anda. Bunun getirdiği yeni teknolojiyi artık Çin kendisi üretiyor. Dolayısıyla fiyatını da kendisi belirliyor. İçindeki masraflar tabii ki haliyle böyle bir melez bir karışım olarak, iş gücü teknoloji olarak düşünürseniz melez, batıdan bir ciddi avantaj sağlıyor. Geçmişte dediğim gibi sadece iş gücü görünüyordu ama artık Çin, yaşam kalitesini, standardını çalışanları için arttırmanın yanında teknoloji üreterek de o açığı kapatıyor, o farkı kapatıyor.
Şimdi burada Çin'in siyasi hayatına biraz dokunmak istiyorum.
Evet.
Yani biz Çin'i aslında siyasi yanıyla da çok iyi bilmiyoruz. Yani.
Evet.
Toplum olarak bilmiyoruz.
Evet.
Çin nasıl idare ediliyor?
Şöyle, Çin'de halk meclisleri denen, ilçeler seviyesinde başlayan bir meclisler sistemi var. Bu ilçe seviyesindeki meclislere direkt seçimlerle kişiler seçiliyor. Demokratik sistemle seçiliyor. Ancak ondan sonra bu meclisler bir üstü dolaylı şekilde seçiyor. Ve bu ta ki Komünist Parti'ye kadar geliyor. Şimdi Türkiye'deki yaygın inanışın aksine Çin'de tek parti sistemi yok. Pek çok parti var. Ancak batıdaki anlayışın da tersine diğer partiler muhalefet partisi olmaktan ziyade katılım partisi şeklindeler. Ve Komünist Parti her zaman bu partilerin de fikir ve görüşlerini alarak hareket ediyor. Tabii Komünist Parti sistemini iyi kötü biliyoruz. Orada belli bir anayasa çerçevesinde birbirini takip eden bir yükselme trendi var. Ve kişilerin ülkeye verdikleri faydalar neticesinde ortaya çıkıyor. Milli Kütüphane'de de bulunan Çin Büyükelçiliği'nin müthiş çevirileriyle Başkan Xi Jinping'in hayatını anlatan bir kitap var. Orada baktığınız zaman bir devlet liderinin en alttan, bir köyden en üste nasıl geldiğini, kademe kademe, aşama aşama, belki de ellerinde tuğla taşıyarak, okul yaparak, bütün bu kademelerden geçerek o noktaya geldiğini görüyorsunuz.
Yani tabii, seçkinci bir zümrenin yönetimi değil,
evet,
tabandan,
evet,
demokratik oylamalarla, meclisler
tabii,
üzerinden
tabii,
ülkeyi idare eden bir,
evet,
sistemden,
evet,
bahsediyor.
Ve performans. Başarılı olacaksınız, topluma bir hizmetiniz, faydanız olacak ki bir üst kademeyi hak edesiniz.
Vatandaş devletin her şeyinin ortağı mı?
Şöyle, tam olarak denemez. Çünkü bazı şeyler aşağıdan yukarıya giderken bazı şeyler de yukarıdan aşağıya gidiyor. Ama halka sorduğunuzda, halka baktığınızda ve halkın davranışlarını incelediğinizde söylediğiniz kabul edilebilir oluyor.
Yani
ortağıdır, evet.
Ortağı.
Evet.
Ortağı olarak. Peki buradan bir hisse mi alıyor? Maaş düzeni neye göre veriliyorlar? Yani ülkemizdeki yerleşik maaş düzeninde asgari ücretli çalışanla işte ortalama vazife ve sorumluluk alan kişinin, bir şef, müdür, müdürün üstünde genel müdür yardımcısı,
evet,
genel müdürün üstünde genel müdür gibi bir silsile var. Bu silsileye göre artan bir piramit mi var maaşında?
Tabii. Çok doğal. Yani eskisi gibi hani bir Rus sistemi gibi bir komünist sistem değil.
Evet.
Evet.
Peki yabancı yatırımlara ülkede bakış açısı nasıl? Mesela bir Türk yatırımcı Çin'de herhangi bir fabrika kurabilir mi?
Kurabilir. Aslında biz Çin'in yatırım teşviklerini de çok beğeniyoruz. Bizim ülkemizin de yatırım teşvikleri çok güzel. Ancak Çin biraz daha ötede bu konuda. Kurabilir. Ancak tabii ki Çin'in kendine has bir hukuki yapısı var. Kendine has bir sanayi yapısı var. Yani bu sanayi yapısında orada iyi danışmanlık almak gerekiyor. Hani yoksa bir Batı ülkeleri gibi hani gideyim iyi kötü yabancı değiliz ne yapabiliriz edebiliriz işte gidelim hadi şeklinde yapamazsınız.
Vatandaşlık şartı var mı yatırımda?
Yok, hayır.
Bir sermaye limiti şartı var mı?
O da yok. Hiç, küçük büyük fark etmez yapabilirsiniz.
Arap ülkelerinde biliyorsunuz himaye sistemi var. Yani evet. Suud'da yatırım yapacaksanız evet. Bir Suudlunun size tabiri caizse hami olması
evet,
lazım.
Doğru, doğru.
Çin'de böyle bir şey var mı?
Yok, böyle bir şey yok. Ancak Çin'de şöyle bir şey var. Eğer çok kritik bir teknoloji üretecekseniz Çin muhakkak sizden bir teknoloji transferi istiyor. Bir miktar o teknolojiyi kendileriyle paylaşmanızı istiyor. Zaten teknoloji kazanımlarının altındaki en büyük etkenlerden birisi de bu. Zaten Batı, özellikle Amerika, bugün Çin'i hep o noktada suçluyor. Ya diyor siz yatırım bize müsaade ettiniz ama işte karşılığında da sürekli teknoloji alarak yapıyorsunuz. İşte bundan vazgeçin falan diyor ama bu çok bence yanlış bir davranış olur. Doğrusunu yapıyorlar.
Evet. Peki Amerika-Çin ilişkileri bağlamına da değinelim. Hazır Batı'nın evet. yaklaşımına da gelmişken. Amerika Başkanı Trump, Çin'de Amerikalı yatırımcıları oradaki tesisleri kapatıp yatırımları Amerika'ya getirmelerini şart koştu ve gelmezlerse de vergileri artıracağını söyledi.
Evet.
Son günlerde de gümrükte bazı kalemlerin de artışına
evet.
Neden olacak bir uygulamaya imza attı.
Evet.
Nasıl görüyorsunuz? Yani uzun vadede yahut yakın vadede Çin-Amerika ilişkileri gerilir mi?
Şöyle, şimdi tabii ekonomik savaş olsun ister fiziki savaş olsun. Savaşta her iki taraf da aslında en nihayetinde kaybediyor.
Tabii ki.
Ve büyük bedeller ödüyorsunuz. Çin tabii son yıllarda yapmış olduğu müthiş atak ve gelişimle tabii ki dünya düzeninde bir değişikliğe sebep olacak ve bu görülüyor. Amerika'da, Batı'da bunu görüyor. Eskiden işte bu Soğuk Savaş'ın bitmesiyle beraber Batı tek başına kalmıştı bir nevi. Fakat bu tek başına kalmışlığın bir durağanlaşma yarattığını gördü Amerika. Onun üzerine işte Afganistan olsun, Irak olsun dünyayı karıştırmaya başladı. Çünkü işte karıştırdığınız zaman yıkıyorsunuz, kırıyorsunuz, döküyorsunuz, sonra da yapıyorsunuz ve bu size bir ekonomik hareketlilik getiriyor.
Ölen insanları hesaba koymuyor.
Maalesef, maalesef. Kapitalizmin evet. böyle acımasız yapısı mevcut. Belki de imparatorlukların yapısı böyle. Dolayısıyla karıştırıyor. Ancak Rusya'nın böyle yavaş yavaş toparlanıp biraz kendine gelmesiyle, işte bu petrollerin 150 dolarlara ulaşmasıyla Rusya da biraz toparlandı ekonomik anlamda. Çin müthiş bir 30-40 yılda atılım yaptı. Hem ekonomik güç olarak hem silah olarak. Ve Çin akıllıca da bir şey yaptı. Amerikan sermayesiyle bir göbek bağı kurdu. Bir ilişkiler ağı kurdu. Şimdi tabii Amerika Çin'le eğer ekonomik bir savaş yapacaksa bu göbek bağını kesmek durumunda ve Trump işte anlattığınız gibi firmaları zorlayarak bunu yapmaya çalışıyor. Ancak bu işler sancılı oluyor, sıkıntılı oluyor ve her iki tarafa da zarar verebiliyor. Tabii ki Çin'in de eli kolu bağlı değil. Artık bugün güçlü bir Çin var. Özellikle ekonomik anlamda Amerika'dan sonra gelen ülke. Ve çok ciddi Amerikan sermayesine sahip ve Amerikan hazine bonolarına sahip.
Şu an dünyada bir numara. 235 evet. milyar dolar rezerv.
Çok doğru.
Trilyon dolar.
Trilyon dolar evet. Trilyon dolar. Şimdi düşünün zarar vermek denirse tabii ki herkesin koltuğunun altında çeşitli silahlar var. Bu tabii ki gerginlik olacak. Yani bu kaçınılmaz. Çünkü Amerika yavaş yavaş hegemonyasının azaldığını, zayıfladığını hissediyor, görüyor ve buna karşı bir takım politikalar geliştirmeye çalışıyor. İşte nitekim artık terörizm önceliğimiz olmaktan çıktı. Önceliğimiz işte Çin, İran, Suriye, Rusya gibi ülkeler diye de hedef gösterdiler. Bu bağlamda işte Güney Çin Denizi'nde kontrolü sağlamaya uğraşıyor Amerika. Çin'de orada kontrolü ele almaya uğraşıyor. Çünkü Çin'in dünyaya açılma kapısı denizlerden. Benzer şekilde karadan da farklı yönlerden, yani bir Çin'i abluka altına almaya çalışıyor Amerika. Hatta daha geniş bir perspektiften bakarsanız Amerika'nın bölgemizde uygulamakta olduğu politikaların neticesinin Türkiye Cumhuriyetler üzerinden Çin'e kadar ulaştığını bile müşahede edebilirsiniz. Bu sürecek, burada tabii belirleyici faktör biraz Çin. Acele eder, hazırlıksız bir hatalı bir hata adım atarsa tabii ki erken bir adım olur. Amerika bundan çok faydalanır. Ama doğru zamanda doğru adımları atarsa önümüzdeki yüzyılların Çin yüzyılı olacağını söyleyebilirim.
Tabii Çin Orta Doğu'ya yönelmiş. Orta Doğu'nun sermayesine, gazına, petrolüne göz dikmiş. Amerikan emperyalizminin o hegemonyatik davranışlarını, savaşa evrilen davranışlarının çok dışında kaldı fiziki olarak. Evet. Ve bu onun kendisini hızlıca toparlanması gibi bir sonuca götürdü.
Doğru.
Bugünlerde aslında Rusya, Çin, İran, Türkiye masalarının birbirleriyle daha interaktif hale gelmiş olması dahi Amerika için ciddi endişe.
Çok doğru.
Bir tarihçi olarak benim de öngörüm şuydu. Eğer 1917 Bolşevik ihtilali olup Rusya, Rus Çarlığı dağılmasaydı Osmanlı İmparatorluğu yıkılmayacaktı.
Evet.
Osmanlı, Osmanlı'nın ayakta kalması biraz hacı yatma siyasetiydi.
Evet.
Rusya yıkılınca hacı yattı.
Evet.
Türkiye bugün kendi bölgesindeki hakimiyetini yine Rus dengesiyle götürmeye çalışıyor.
Evet.
Doğru olan da bu politikadır. Bunu insanların hayat hakkını koruyarak güçlü devletlerin sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum.
Evet.
Sermaye adına milyonlarca insanın hayat hikayelerini bitiren bir hegemonyanın dünyaya mutluluk ve huzur getirmeyeceğini artık kendilerinin de bilmesi lazım.
Evet, çok doğru. Ancak maalesef şimdi Amerika'nın şöyle bir avantajı ve dezavantajı var. Şimdi bu söylediğinizi Amerikan halkının görmesi lazım. Ancak Amerika kıtasının iki büyük okyanusla dünyanın geri kalanından ayrılmasıyla maalesef Amerikan halkı savaşı bir oyun gibi görüyor.
Asır kapalı toplum haline getirilen Amerika toplumudur.
Çok doğru, çok doğru. Yani Amerika'da dünya dediğiniz zaman Amerika kıtasıdır bütün dünya. Ve bütün mesela dünyada olmayan her türlü yarışmaları yaparlar. Atıyorum işte çöpe kağıt atma yarışması, ama adı dünya çöpe kağıt atma yarışmasıdır. Amerika'daki bir eyaletten başka bir yerde de göremezsiniz. Ama adı hep dünya dünyadır. Böyle koyar Amerika.
Algı.
Algı. Şimdi dolayısıyla Amerikan halkı kendi topraklarında böyle savaş acıları maalesef yaşamadığı için uzun süredir kendi iç savaşları ve bu en son 11 Eylül o kulelerin yıkılması haricinde dolayısıyla pek umursamıyor. Yani benden uzak olsun da mentalitesiyle hareket ediyor. Şimdi Amerikan derin devleti ve Amerikan devleti için tabii bu büyük bir şans. Çünkü dünyanın geri kalanında her türlü hasarı yapıp kendi çıkarlarını zorla dayatarak, işte gerekirse sömürerek, gerekirse işte iktidarları değiştirerek, gerekirse yani ne diyeyim işte insanları birbirine kırdırarak her türlü şeyi yaparken kendi toplumundan bir tepki görmüyor.
Evet. Bu anlamda mesela Çin daha sempatik geliyor.
Tabii.
Çünkü Çin'in hegemonyatik bir siyaseti yok.
Evet.
18 Aralık 2017'de yani yılbaşına çeyrek kala Amerika Başkanı bir açıklama yaptı. Kendi güvenlik sözleşmesini tabiri caizse dünyaya ilan etti. Ve orada çok kritik bir cümle vardı Mehmet Ali Bey. Diyordu ki bundan böyle Amerika'da üretilen teknoloji sadece Amerika ile ittifak halinde olan devletlerle paylaşılacaktır.
Evet.
Bu çok tehlikeli bir şey değil mi?
Evet, çok. Amerika, tabii haklısınız. Burada bir koalisyon kendince oluşturmaya çalışıyor. Ve bugün internetle beraber bilgiye ulaşılabilir olması Amerika'yı rahatsız ediyor. Ve bu anlamda özellikle de kritik teknolojilerde. Zaten aslında kritik teknolojileri Amerika kimseyle paylaşmıyor. Belki işte İngiltere veya Avrupa'nın bazı ülkeleriyle paylaşıyordur ama onun dışında her zaman sanki Amerika böyle dostmuş gibi davranır. Ancak kendi milli menfaatleri çerçevesinde sizinle kritik hiçbir teknolojiyi paylaşmazlar. Bu sadece aslında belki de malumun ilanı gibi bir şey oluyor.
Evet.
Maalesef Amerika'nın politikası bu yönde.
Peki biraz Çin kültürünü konuşalım.
Evet.
Çünkü bizde Çin kültürüne dair alt belleğimiz tamamen Çin filmleri, Çin sineması üzerinden oluşan bir kültürden ibaret. Bir Çinli nasıl yaşar? Nelerden hoşlanır? Mutfak kültüründe neler vardır? Sanat, şiir, edebiyat. Hangi sanat dallarıyla meşgul olurlar?
Evet. Şöyle, Çin hakikaten farklı bir ülke. Öncelikle belki de kesintiye uğramadan bugüne gelen en uzun, en eski devletlerden birisi Çin. Toplum yapısı, farklı farklı etnisiteler mevcut. 50'nin üzerinde yanılmıyorsam. Bunların içerisinde çok farklı dinlere mensup olanlar var. Hatta tarihteki bu Amazonlara benzer yapıda anaerkil olan gruplar mevcut. Coğrafi olarak ayrılmış olan işte kimisi çölde, kimisi dağda, kimisi işte bataklık, kimisi deniz kenarı gibi yerlerde çok farklı kültürlerin bir araya gelmesinden oluşmuş hakikaten rengarenk bir mozaik Çin. İnsanlar hakikaten çok mülayim. Son yıllarda tabii ki materyalizmle artan bir genç nüfusta materyalizm var. Bu tabii ki Çin'in yaşlılarını da muhakkak rahatsız ediyor. Ancak genel itibariyle bir Asya kültürü diye
orada da bir yozlaşma var diyorsunuz.
Muhakkak, muhakkak. O kaçınılmaz. O Yüce Rabbimizin koyduğu bir kanun dünyada. Evrende her şey başlayıp bir çürüme hali söz konusu. Tabii bunu Çin mümkün mertebe yavaşlatmış vaziyette. Özellikle bu yeni başkan bu aşırıya giden noktalarda çok müdahil oldu ve bunu engelledi ve çok da başarılı bu konuda. Dolayısıyla da halktan da bu başarısının karşılığını görev süresinin uzatımı olarak da aldı. Çin insanı dediğim gibi mülayim, çalışkan, böyle hani başarı tabii ki herkesin hırsıdır. Başarı hırsı var ancak böyle birbirini zedeleyerek, hırpalayarak değil. Böyle tatlı bir yarışma şeklinde. Ancak güzel bir liderlik sistemleri var. Bu sadece devlet başkanında değil, herhangi bir yerde bir proje yapılacağı zaman o projenin başkanı hakikaten bilgili, o projeyi yönetilebilecek kişilerden seçiliyor ve geri kalan ekip o başkanı desteklemek üzere elinden gelen her şeyi sabahlara kadar gerekirse yapıyor. Biz bunu çeşitli projelerde Türkiye'de de müşahede ettik. Hakikaten çok çalışkanlar. Onun dışında işte küçüklerin büyüklere saygılı olması, büyüklerin küçükleri sevmesi, küçüklere tecrübelerini aktarmaları, İşte bir büyüğün yanında ayak ayak üstüne atılamaması gibi pek çok şey aslında hemen hemen bizimle aynı, bizim değerlerimizle örtüşüyor. Kültür olarak işte mesela birebir Nasrettin Hoca'nın birebiri orada da mevcut. Her ne kadar oradaki biraz daha böyle efsanevi olsa da eşeğe ters binen, çok pratik, zekalı, kıvrak zekalı, böyle hazır cevap. Orada da aynı karakter. Gölge oyunları, Karagöz Hacivat gibi spesifik olmasa da gölge oyunları. Bu tarz şeyler tabii orada bizim ortak kültürümüz diyebileceğimiz şeyler. Sanat olarak tabii ki bizim aksimize resim, heykel, özellikle zaman zaman biz vakıf olarak ipek nakış sergilerimiz oluyor. Burada ipekten nakış ancak tablonun içine girip çok yakinen takip etmezseniz yağlı boya bir tablo zannediyorsunuz. Veya bir fotoğraf zannediyorsunuz. O kadar incelikte ama ipekten işlenmiş eserler çok güzel. Sonra müthiş bir renklilik hakim. Renk tabii, çok renge girmek biraz risklidir. Birini biraz fazla kaçırırsınız, biri biraz eksik kalır. Böyle bir dengesiz olduğunda çok çirkin görünür. Ancak Çin'de müthiş bir renklilik var ve bu çok güzel bir uyum içerisinde. Dediğim gibi sanatın hemen hemen her alanı, şiir olsun, kitap, son yıllarda bir sinema endüstrisi de çok ciddi şekilde Çin'de gelişiyor. Bunu artık bütün dünya görüyor. Büyük sinema firmalarıyla işbirlikleri yapıyorlar, yatırımlar yapıyorlar. Tiyatrolar, onların Çin'e has bir biliyorsunuz operaları var. Hatta bu evvelsi sene gittiğimizde bizi bir çay evine götürdüler. Biz tabii önce bir kahvevari bir yer gibi algıladık. Fakat oturuyorsunuz, yeşil çayınızı içerken bir sahne var. O sahnede ses gösterisinden tutun, akrobasi, şiir, işte komedi gibi pek çok şeyler müthiş bir bizim için tecrübeydi. Yani sanatı bir nevi halkın aslında içerisine kadar da indirmişler. Sanat olarak hani genel itibariyle bunları tabii müzikli çalgıları, kendilerine has enstrümanları, ses, aynı şekilde okuma tarzları, hakikaten bambaşka bir dünya. Görmek evet. lazım, tecrübe etmek evet. lazım.
Çin'de yaşayan Türk nüfusu var mı? Varsa ne kadar bu nüfusla vakıf olarak ve Türkiye'nin devlet olarak işbirliği var mı?
Muhakkak ki Çin'in büyük nüfusundan ötürü Çin'de vatandaşlık almak, oturmak, hakkı kazanmak çok zor. Bir Batı ülkesi gibi değil. Ancak evet. ve ancak konunuzda hakikaten müthiş bir uzman kişiyseniz veyahut da işte bir yatırımınız varsa tabii ki mümkün. Ve orada bir Türk grubu var ama en çok öğrencimiz var diyebilirim. Orada binlerce okuyan öğrencimiz var. İşte kimisi yüksek lisans yapıyor, kimisi master. İşte sosyal bilimler olan var, fen bilimleri olanlar var. Tabii ki Büyükelçiliğimiz burada başarılı bir görev yapıyor. Türkleri orada gayet güzel temsil ediyorlar. Biz de vakıf olarak olduğumuzca elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak bizim daha ziyade Türkiye'den Çin'e gibi düşünebiliriz. Şu an için orada da ofisimiz var, arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Ancak karşılaştırırsak terazinin Türkiye tarafı biraz daha ağır basıyor. Evet.
Son yıllarda Çin'den Türkiye'de özellikle termal bölgelere bir nüfus hareketliliği görüyoruz.
Evet.
Nevşehir tarafında bu hareketlilik çok fazla.
Evet.
Fethiye taraflarında çok fazla. Geçtiğimiz yılın son ayı Arnavutluk'ta bir sempozyum için giderken fark ettik. Uçağın yarısı Çinliydi.
Evet.
Ve bunlar Türkiye aktarmalı. İstanbul'dan Çin'e, evet. Arnavutluğa geçiyorlar. Ve sonra öğrendik ki orada bir Çin sokağı, Çin caddesi falan oluşmuş. Evet. Bu bir Çin'in devlet politikası mı? Yoksa bireysel böyle bu işlere meraklı grupların kendi arayışlarından teşekkür eden bir turizm hareketliliği mi?
Şöyle, Çin'de tabii ki Çin devletinden hariç bir şeyi pek düşünmek uygun olmaz. Ülkelerin Çin devletiyle ilişkileri ne kadar iyi ise Çin devletinin o ülkelere vermiş olduğu destek de o kadar iyi ve fazla oluyor. Yok mudur hani bireysel olarak, turist olarak gelen? Tabii ki bir engel yok. Çin devletinin desteği burada çok önemli. Çin devletiyle ilişkiler çok önemli. Çin işte bu başta da anlattığımız gibi özellikle gelirlerin artmaya başlamasıyla beraber tabii ki seyahat, dünyayı görme, yeni yerler görme ihtiyacı da Çin'de oluşuyor. Burada bizim biraz yalnız Çin'i irdelememiz lazım. Çin insanını irdelememiz lazım. Şöyle ki bizim turizm anlayışımız genelde tatil, deniz kenarı, işte güneş, kum, işte bir deniz turizmi olarak algılıyoruz. Ancak Çin'de bu pek cazip değil. Çin'de batının aksine bronz ten pek makbul görülmüyor. Beyaz ten daha makbul. Bu biraz da güneşe karşı çok hassas olmalarından kaynaklanıyor. Çok çabuk Allah korusun cilt kanserine yakalanabiliyorlar. Şeker hastalığı çok çabuk oluyorlar. Yani bu genetik ırksal özellikleri. Dolayısıyla biraz turizmimizi ve belki de yemek kültürümüzü, eğer onları davet edeceksek onların bulundukları yerlerde, en azından onların böyle bir takım özelliklerini de müşahede ederek planlamamız lazım. Bu anlamda eğer dikkat ederseniz en çok tercih ettikleri yer işte Nevşehir, Göreme, Ürgüp. Çünkü oradaki doğa, tabiat, varlıklarımız onları cezbediyor. Antalya'ya falan da gitmiyorlar mı? Gidiyorlar ama çok daha az. Veyahut da bakıyorsunuz gölgede oturuyor Çinli. Güneşe çıkmıyor. Dolayısıyla böyle turizmimizi biraz onlara yönelik çeşitlendirmek ve onlara yapacağımız bu sene yanılmıyorsam Çin'de Türkiye Turizm Yılı, tanıtımlarımızı bu şekilde biraz ayarlamamız gerekiyor. Burada işte dediğim gibi Çin hükümetiyle de zaten ilişkilerimiz iyi, güzel noktada. Bizler de herkes elinden geldiğince daha da iyi olsun diye çalışıyor. Bu pastadan Türkiye büyük bir pay alma durumunda.
Evet. Peki Çin'e de sık gidip geliyorsunuz.
Evet.
Çinliler Türkleri, Türkiye'yi nasıl algılıyor?
Şimdi tabii burada biraz tanıtım eksikliğimiz var. Çinlilerin bizim gibi bir tarihi Türk algısı yok. Hani biz diyoruz işte tarihte Çin-Türk ilişkileri şöyleydi, böyleydi. Onlarda böyle bir algı görmüyoruz. Ancak şöyle bir algı var. Coğrafyamızdan ötürü maalesef komşularında savaş olan, işte zaman zaman da işte haberlerde terör olaylarının gözlemlendiği bir ülke. Ama bu yani bu intiba çok da önemli değil Çin için. Fazla dediğim gibi tanımıyorlar. Ancak Çin hükümeti hiçbir sorun yoktur veya bir uyarı, aman Türkiye'ye gitmeyin şeklinde bir uyarısı olmadığı sürece Çinliler Türkiye'ye gelecektir. Geliyorlar da.
Şu an böyle bir uyarı yok.
Yok, hayır, tabii ki.
Uzun zamandır yok.
Tabii.
Evet.
Yani Çin o pek çok olayın, pek çok haberin yanlı, kötü niyetli olduğunu biliyor.
Evet, bizim çok, burada, bu çok önemli.
Evet.
Çünkü Türkiye güvensiz ülke imajını özellikle hani müttefik olduğumuz ülkelerden dünyaya yayılıyor olması
maalesef
çok manidardır.
Maalesef.
Bu Türkiye'nin hem ticari yatırımlarını hem siyasi yatırımlarını hem de turizm
evet,
akışını engellemeyi hedefleyen bir dedikodudan ibarettir.
Evet.
Peki şöyle devam edelim. Siz Türkiye'de Çin sermayesinin bazı yatırımlarıyla da yakından ilgileniyorsunuz.
Evet,
bildiğim
evet,
kadarıyla. Evet. Türkiye'de hangi yatırımlar, hangi sahalara, hangi sektörlere giriyorlar? Ve bu sektörlerde çalıştırdıkları hangi kademelerde Çinliler çalışıyor? Türk çalışanlara da yer veriyorlar mı?
Tabii ki. Zaten bizim kanunlarımız gereği Türk çalışanlar olmak durumunda. Ancak ara eleman veyahut işte yönetici kadrosunda Çinlileri tercih ediyorlar. Enerji, hani sektörleri sayarsak haberleşme, telekomünikasyon, işte altyapı projeleri, büyük köprü projelerinde. Bunlar da hep yarışmalara katılıyorlar, ihalelere katılıyorlar. Aslında sadece ihalelere katılmaları bile büyük fayda sağlıyor. Çünkü Batılılar Eskiden en ufak efendim bizim kalitemiz var, fiyatımız da bu diyorlardı. Ama şimdi Çinlilerle mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Fiyatlarını ona göre ayarlamak durumunda kalıyorlar. İşte teknoloji paylaşmıyorlardı hiçbir zaman. İyi kötü pek çok sektörde Batılılar da teknoloji paylaşmak durumunda kendilerini hissediyorlar. Bütün bu alanlarda Çinliler hem yatırım yapıyorlar hem de projelerde EPC dediğimiz modlarda çalışıyorlar. Biz bu aralar onları biraz da bu yap işlet devret modeline ikna etmeye çalışıyoruz. Ancak daha henüz Türkiye'deki tecrübeleri yeterli olmadığı için biraz çekimserler.
Biraz galiba bu nükleer, Sinop'taki nükleer santraliyle ilgili.
Aslında hepsiyle ilgilendiler, ilgileniyorlar. İşte biliyorsunuz bu Akkuyu'daki Rus firma da zaman zaman Çinli firmalarla görüşüyor. Yani işbirliği yapılabilecek hemen hemen her alanda Çinlilerle görüşmek mümkün, görüşülüyor da.
Evet. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostluğu programında bu hafta Çin-Türkiye'yi, Türkiye ilişkilerini konuşuyoruz. Türkiye'de Çin, Çin'de Türkiye nasıl algılanıyor? Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yaşar Bey konuğumuz. Şu ana kadar aslında hem tarihsel bağlamda hem siyasi bağlamda güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Programın sonuna doğru da siz programın başında Türkleri Asya'nın kuzey toplumu Türkler, Asya'nın güney toplumu Çinler diye tanımladınız. Evet. Biraz bu kavramlar üzerinden güncel anlamda hem de yarına ilişkin Türkiye-Çin ilişkilerinin nerede durduğunu ve nerede durması gerektiğine ilişkin bir ufuk çizmeniz bağlamında neler söylersiniz?
Evet. Bugün Türkiye için Küçük Asya dersek, Çin'de Asya'nın doğusunda Büyük Asya. Asya'nın stabilitesi, dünyanın stabilitesi için, huzuru için, barışı için çok elzem. Ve eğer Asya stabil olacaksa, Türkiye bölgesinde caydırıcı, stabil, güçlü bir ülke olmak durumunda, Çin de bölgesinde caydırıcı, güçlü ve stabil bir ülke olmak durumunda. Bu anlamda aslında Türkiye ile Çin'in kaderleri örtüşüyor. Yolları da örtüşüyor. Dolayısıyla burada iki ülkenin yakın işbirliğiyle, artık mesafeler günümüzde zaten teknolojiyle bir önemi kalmadı. Geçmişte belki ulaşmak zordu ama artık böyle değil. Hızla birbirini tanıyarak, hızla birbiriyle ilişkileri geliştirerek, dünyaya eğer barış gelecekse, dünyaya bir huzur gelecekse, özellikle de bölgemize, biz bu iki ülkenin dostluğu ve işbirliğine bağlı olduğunu düşünüyoruz.
Evet. Çin'in bu anlamda bir Türkiye vizyonu var mı peki? Yani Türkiye'yi yeni dönemde yahut yakın gelecekte nereye oturtuyor? Avrupa ile ilişkiler bağlamında bir köprü olarak mı görüyor? Yoksa Osmanlı bağlamında hem bölgenin eski idarecisi tarihsel gerekçelerine atıf yaparak bir Türkiye mi konumlandırıyor?
Her ikisi de. Ancak önemli olan işte tarif ettiğiniz gibi bölgesinde hakim, bölgesine huzur getiren, güven veren bir Türkiye Çin için her şeyden daha önemli. Ancak tabii ki Avrupa'ya da açılan bir kapı, bu bir kuşak bir yol hedefinin de en önemli orta kuşağında bulunan nihai liman diyelim. Yani çok açıdan Çin, Türkiye Çin için önemli. Ancak en önemlisi dediğimiz gibi bu bölgede, bu dünyanın artık en kıymetli ve en zor bölgesinde bu bölgeye barış ve huzur ve stabilite getiren ülke olarak Çin için Türkiye çok önemli.
Evet, bu Londra'dan kalkan trenine şimdi Çin'e kadar bir yolculuk gerçekleştirebiliyorsunuz ve Türkiye bu hattın en önemli kavşak noktasında. Dünyaya barışın gelmesi çok önemli.
Evet.
Bölgedeki huzur aslında bölge insanlarına, bölge devletlerine bırakılsa hiçbir problem yok.
Çok doğru.
Ancak bölge bölge ülkelerine bırakılmadığı için bir emperyalist hegemonyanın bu bölgede bir paylaşım savaşı
evet.
arenasına dönüştürüldüğü için terör de baş gösteriyor, huzursuzluk da baş gösteriyor.
Evet, evet.
Yakın dönemde yaşadığımız bütün hadiselerin arkasında bu paylaşım savaşının etkileri
evet,
var.
Evet.
Hatta tarihçiler 1914'te başlayan Birinci Dünya Harbi'nin aslında hala bitmediğini
evet.
söylerler ve
evet.
son yıllarda yaşadığımız bütün o çalkantıları da bu paylaşım savaşının devamı olarak yorumlarlar.
Evet.
Haksız da değiller.
Evet, çok doğru. Çok doğru.
Peki, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak şunu sorayım. Birkaç dakikamız var. Siz Türkiye-Çin Dostluk Vakfı olarak bir takım hizmetler yapıyorsunuz ve bu hizmetlerinizle beraber Türk öğrencilere de burslar veriyorsunuz.
Evet.
Burslar verirken dikkat ettiğiniz husus nedir? Yani bir öğrenci bu bursu hak etmesi için hangi sıfatlara haiz olması lazım?
Şöyle, öncelikle başarılı olması gerekiyor alanında, konusunda, derslerinde.
Çin'de okuma şartı var.
Evet, Çin'de okuyacak. Tamam. İngilizce bilmesi tabii ki doğal olarak ilk etapta gerekiyor. Ama olmazsa olmazımız maddi durumunun el vermemesi gerekiyor. Çünkü orada her şeyi karşılanacak. Dediğimiz gibi gidişinden gelişinden. Orada kalması, yemesi, içmesi, kitapları, kıyafetine kadar her şeyi orada karşılanıyor. Dediğimiz gibi imkanlarının olmaması birinci önceliğimiz. İkinci şartımız ise
çok çalışkan
olacak. Evet, bizi gururlandıracak.
Evet. Var mı peki bugüne kadar burs verdiğiniz öğrencilerden başarılar
şöyle ediyoruz. Bugüne kadar gönderdiğimiz öğrencilerimiz hep okul birincileri oldular.
Maşallah.
Ve o konumdalar. Bu açıdan çok memnunuz. Hiçbiri bizim yüzümüzü yere vermedi. Başarılı götürüyorlar. Tabii bunu arttırmaya da çalışıyoruz elimizden geldiğince.
Okulu bitirince orada kalmıyor ama dönüyor değil mi?
Kalan da var, dönen de var. Öyle bir şartımız yok. Yani ama arzumuz dönmesidir. Ülkemize geri
evet.
dönüp faydalı olmasıdır.
Bu şu açıdan çok önemli Mehmet Ali Bey. Japonya kalkınmasını biliyorsunuz. Batı'ya gönderdiği ve 5 yıl boyunca her yıl 5000 öğrenci gönderdiler.
Evet.
Onların her türlü ihtiyacı imparator tarafından karşılandı ve bir
evet.
tek şey söylendi. Mezun oldukları bölüme ait bir eseri mutlaka Japonca'ya çevirecekler
evet.
ve Japonya'da en az 3 yıl çalışacaklar.
Evet.
Bu çok önemlidir. Yani bugün güçlü Japonya'nın arkasında 5 yıl boyunca Avrupa'ya, Batı'ya gönderilen 5000 öğrencinin Japonya kültürüne dahil ettiği bilgi ve
evet.
teknoloji, ilim ve irfan var.
Evet, çok doğru.
Bu çok kıymetlidir.
Evet, bugün işte benzeri farklı bir şekilde Çin'de gerçekleşiyor. Hayat standardının yükselmesiyle beraber ve açılımla beraber Çin'de ciddi şekilde beyin göçü almaya geri başladı. Daha önce gönderiyordu, öğrenciler gelmiyorlardı o ülkelerden. Ki ben de Amerika'da bulundum. Üniversitelere gittiğinizde şaşırırsınız. Hepsinde bir Amerikan ismi. Çinli
evet.
ama şimdi bunların hepsi dönüyorlar.
Yavaş yavaş dönüyorlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir Çin sohbeti yaptık.
Evet.
Vakıf olarak da çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.
Çok teşekkürler. Onur duyduk.
Sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostluğu programını bu haftada Çin-Türkiye ilişkileri bağlamında tamamladık. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla tekrar bir araya gelmek üzere.
Parlamentoların Dostluğu.